Ayrım 7. Sayfa 61. Kafile gece yürüyüşünden sonra Siatista'ya vardı. Binbaşı Yunanistan'daki İtalyan İşgal Kuvvetleri Komutanı General Gelesoy'u telefonla aramasına izin verilip verilmeyeceğini sordu. Raporu kısa ve özlüydü. Bizden üstün olan partizan güçlerine teslim olmak zorunda kaldım. Paleologos için bu yeterli değildi. Fakat hattın öteki ucundan telefonu kapadılar. Karargah yeniden arandı ve tutsağın ağzından hattın öteki ucundaki Galeson'un yaverine şu sözler dikte edildi. Tek bir uçak ya da birlik Siatista yakınlarına gelirse partizanlar güvenliğimiz hakkında verdikleri garantiyi geri alacaklar. Birkaç gün sonra köyün üzerinde bir uçak görüldü ve ya inadına ya da durumu kurtarmak için evlerden birkaç yüz metre uzaktaki bir üzüm bağına tek bir bomba atarak gitti. 2 hafta sonra 21 Mart'ta bir tabur asker Greneva'ya gitmek üzere Larissa'dan hareket etti. Yolda partizan güçleriyle çarpıştı ve kasabaya varmayı başardı. Nedir ki İtalyanların amacı bölgenin işgaline devam etmek değildi. Greneva kışlalarındaki zor durumdaki zayıf muhafız gücünü geri çekmeye gelmişlerdi. Hep birlikte çekildikleri zaman Greneva işgal birliklerinden tamamen kurtarılmıştı. 25 Mart'ta Yunan Ulusal Bağımsızlık Bayramı'nın yıl dönümünde bir Elas Birliği Avrupa'nın bu ilk kurtarılmış kentinin caddelerinde Yunan bayrağı ardında bir gösteri yürüyüşü yaptı. Piskopos Gerasimos Katedral'de bir ayin düzenledi. EAM örgütleri ayine katıldılar ve Piskopos çoğunluğunu Kızılların oluşturduğu andarteleri kutsadı. Mihver güçleri tüm ülkede muazzam gösterilerle karşılaştılar. Sokağa çıkmaları, işgal güçlerince engellenemeyen Atinalılar, bağımsızlık gününü kendi tarzlarında kutladılar. Seferberliğe karşı verilen mücadeleden sadece 20 gün sonra, 100'den fazla ölü ve yaralı, Yunan halkının bastırılamaz cüretini bir kez daha gözler önüne serdi. Fardikambo Meydan Savaşı, Greneva bölgesinde uzun dönemli sonuçlar yarattı. Zaferi kazanan bir Elas birliği değil, silahlı, silahsız, bütün bir bölge halkıydı. Düşmana karşı duran halkın kendine olan güveni artmıştı ve direnişe katılma isteği yükselmişti. Ele geçirilen silahlar hemen dağıtıldı. Birkaç hafta içinde Elas'ın Doğu Makedonya'daki faal gücü 50 andarteden 2000 andarteye ulaşmıştı. Artık tüm kuzey bölgesi Selanik'ten Arnavutluk cephesine kadar kurtarılabilirdi. İşgal güçlerinin ard arda uğradıkları bu yenilgiler, giderek artan tutuklama, idam, yağma ve baskı gibi misilleme hareketleri nedeniyle büyük kentlerdeki baskıların artmasına yol açtı. Yahudi Selanik, 15 Mart'tan itibaren Rosenberg Komisyonu'nun tuzağı içinde kaldı. Doğu bölgelerinin sömürgeleştirilmesi faaliyeti sırasında Yahudi topluluğunun üyeleri sığır vagonlarına doldurularak yüzlerce konvoy halinde batıya gönderildi. Yüklerin bazılarının üzerine gidiş yeri olarak Weimar etiketi yapıştırılmıştı. Bazılarında ise hiçbir özel işaret yoktu. İskenderiye, Toledo ve Livorno gibi Selanik kenti de aynı gelenek içinde bir Yahudi kenti durumundaydı. Kente yaşayan 55 bin Yahudinin 46.061'i fırınlara gönderildi. Yunanistan'da savaş öncesindeki Yahudi nüfusu 77 bindi ve bu insanlar en ufak bir ırkçılık sorunu bile olmaksızın yaşamlarını sürdürüyorlardı. Bunların 68 bini tutuklandı ve 66 bini öldürüldü. Ulusal direniş çeteleri. Wuthaus'un Epirus'te Zervas'ı Kahire diplomatlarınca ayrıntılı olarak planlanmış çizgide tutmak için çaba harcanmasına gerek yoktu. Bu sırada dağların Napolyon'u iki İtalyan dağ taburuna karşı muzaffer bir meydan savaşı vermiş ve çok sayıda silah ele geçirmişti. Bununla birlikte onun kibirli tavrına yol açan başlıca neden İngiltere'den düzenli olarak sağladığı ikmaldi. Elas ve Edes arasında meydana gelen olaylar gönderilen yardımın nedenlerinden birini oluşturuyordu. Yapılan hesaplar artık en doğrudan yollarla açığa vuruluyordu. Elas'ın Akoleos ırmağının öte yanına da giderek güçlenmesi, Wuthaus'un öğütlerine kulak vermenin iyi bir yol olduğu konusunda Zervas'ı ikna etmişti. Kralı destekleyen bir bildirge, İngiliz onayı üzerinde bir tekel güvencesi sağlamasa da, Kahire'den gelen maddi yardım da Elas'ın zararına önemli bir artış sağlayacaktı. Wodehouse, krala bir doğum günü kutlama telgrafı göndermenin, Epirus'taki ulusal çetelerin askeri lideri için uygun bir davranış olacağını açıkça ifade etmişti. Bir cumhuriyetçi olarak tanınan Zervas, Londra'ya bir değil iki telgraf çekti. İkinci telgraf daha önemliydi. Burada majestelerine, Zervas'ın kralın Yunan halkının iradesiyle geri dönmesine sadece memnun olmakla kalmayacağı, hatta majestelerinin daha geniş amaçlarla ve halkın arzusu olmaksızın krallığı restore etmek istemesi halinde bile buna karşı çıkmayacağı bildiriliyordu. Bu bildirge için sadece iki şey söylenebilir. İlkesiz bir oportunizm ve tartışmasız bir kralcılık. C.M. Wodehouse, Apple of Desert, London 1948, sayfa 74. Halk arasında Edes Cumhuriyetçiliğe derinden bağlı kaldığı ve liderin aldığı bu tutum kendisinden başka kimse için bağlayıcı değildi. Örgütün ikinci lideri Piromaglu uzun süre manevranın farkına varmadı. Vardığı zamansa Zervas kendini bir süre için frenlemek zorunda kaldı. Zamanla dağların Napolyon'u, İngilizlerin Elas'a rakip direniş hareketlerini yaratmak ve geliştirmek için her yola başvuracaklarına inanmak zorunda kaldı. Myers, 4 Şubat'ta geniş bir taraftarlar kitlesine sahip olan bir subaydan davet almıştı. Albay Sarafis, Yunan ordusundaki en saygın simalardan biri, Atina'daki subay okulunun kurucusu ve yöneticisi ve 1933'te École de Guerre askeri okula katıldığı Paris'teki Yunanistan elçiliğinde halen askeri ateşeydi. İnanmış bir cumhuriyetçiydi. Yunan ordusunun müttefik güçlerinin oluşturulmasından önce giriştiği monarşi karşıtı isyanda Venizelos'u desteklemişti. Savaştan sonra kralcı hükümet tarafından sürgüne gönderilen Sarafis, Venizelos'un 1935'te gerçekleştirdiği cumhuriyetçi hükümet darbesinin önde gelen hazırlayıcılarından biriydi. Girişim başarısızlığa uğradığında birliğin önünde küçük düşürücü bir törenle rütbesi indirildi. Metaxas onu 1937'den 1940'a kadar kaldığı Milos adasına sürgüne gönderdi. Savaş patlak verdiğinden beri İtalyan yetkilileri tarafından iki kez hapse atılmıştı. Sarafis bir demokrat olmasına rağmen bazı kişilerin görüşlerine karşı direnemedi. Bunlardan biri olanca gücüyle ama rakip bir örgüt oluşturmaya çalışan Tisigantes'ti. Sarafis var olan partizanlardan çok Kahire genel karargahıyla işbirliği içinde konvansiyonel askeri güçlere dayanarak savaşmayı amaçlayan bir grup subaya katıldı. Bu hareket AAA olarak anılıyordu. Kurtuluş Mücadelesi Komutanlığı. Sarafis dağlardaki durumu çok iyi bilmiyordu. Disigantes'in adamları tarafından kendisine verilen raporlardan Elas'ın ulusal birlik amacıyla bağdaşmayacak ölçüde aşırı politikalar izleyen bir azınlık örgütü olduğu izlenimini edinmişti. Sarafis gerçek bir ulusal ordu yaratılacağını umarak AAA'ya katılmıştı. Hareket başlangıçta Grigoriadis, Hajibeis, Vlaskos ve Bakırış gibi sosyalist eğilimli cumhuriyetçilerden oluşan küçük bir çekirdek tarafından yürütüldü. Sarafis yılın ilk aylarında dağlara çıkmıştı. Komutan yardımcısı sabık bir EAM üyesi olan binbaşı Kostopoulos'tu. Kostopoulos, Kalegeorgis'in bölgesi üzerindeki Trikala mıntıkasında yaklaşık 80 andertelik bir grubun başındaydı ve kendisine Kahire'den destek vaat eden Tisigantes'in arkadaşlarının etkisiyle kendi yeraltı örgütünü kurmuştu. Tisigantes'in Atina'daki Alman polisinin elinde zamansız ölümü, Kostopoulos'un Orta Doğu ile bağını kestiği zaman Sarafis, Myers yardım edip etmeyeceğini öğrenmek için Zervas'ın karargahına hareket etti. İki adam politika dışı ulusal çetelerin oluşturulması üzerine tartıştılar. Yunanlı EAM ve Edes arasında orta bir politik çizgiyi benimseyen ve demokratik düşüncenin tüm tonlarını kendi içinde toplayan bir direniş hareketi düşünüyordu. Fakat ulusal çeteler fikri İngiliz askeri misyonunun lideri için farklı bir anlam taşıyordu. Bu politika dışılık Elas'ın gelişmesine engel olacak şekilde kullanılabilirdi. Myers büyük bir şevkle bu düşüncenin üzerine atladı ve derhal Soye'ye bir mesaj gönderdi. Bu mesajla onlardan tamamen politika dışı, ulusal çetelerin Yunanistan'ın her yerinde kuruldukları andan itibaren azami ölçüde desteklenmesini istiyordu. Mesajda yeterince güçlendikleri zaman Elas'ı bu ulusal harekete katılmaya çağırabiliriz deniyordu. Myers, Op, Cilt, sayfa 115. Bu öylesine parlak bir umuttu ki Zervas'ı yarım kalmış önlemleri feshetmeye ve Edes'in diğer kadrolarına danışmaksızın politika dışılığın bir kanıtı olarak krala bağlılık telgrafları göndermeye götürmüştü. Eam Elas bakış açısından ne Myers'in politika dışılığını anlamak ve ne de politik güce ve kitle temeline güvenmek yerine İngiliz yardımını tekerleştirmeyi planlayan bu yeni örgütleri ezmek için her şeyi bir yana bırakmak gerekliydi. Bahane bulmak için o kadar uzağa gitmelerine gerek yoktu. Bu arada sabık bir Eam üyesi Kostopoulos'un grubuna katılmıştı. Bu Zervas hesabına Aris'i ele geçirmeye çalışan Kostarizos'tan başkası değildi. Sanki bir rastlantıymış gibi Kostarizos, Eam'ın hareketi kendi tekeline alma iddiaları açığa çıkartıldığı zamanlarda boy gösteriyordu. İngiliz desteğinden cesaret bulan Kostarizos ve Kostopoulos, kralcı subaylardan oluşan bir grupla işbirliği yapıyorlardı. Bu subayların açıkça Elas'ı hedef alan faaliyetleri onları Karagorgis'in bölgesinde bir sorun haline getirmişti. Enerjik bir subay olan Kostopoulos, ulusal çeteler projesini çok serbest bir biçimde yorumladı ve Sarafis'e danışmaksızın Elas'a bir ders vermeyi kararlaştırdı. Kostopoulos'un seçtiği hasım, yiğitliği ve kişiliği mücadeleyle özdeşleşen Elas Kapetanios'u Koziakas'tı. İki grup sırasıyla birbirlerinin yiyecek depolarını yağmaladılar. Koziakas, 25 Şubat'ta bölgede yeni bir çete oluşturmaya çalışan ve Kostopoulos'un yakın arkadaşı olan Yarbay Antonopoulos'u tutukladı. Sarafis, Kostopoulos ve Kostarizos, bu sonuncusunun olayın dışında bırakılması daha iyi olacaktı. Müdahale etmeye karar verdiler ve Vonesi'deki yerel Elas karargahına gittiler. Orada Koziakas'ın ikinci komutanı Nikitaras'la görüştüler ve hiçbir karara varılmayan fırtınalı bir tartışmadan sonra geceyi orada geçirmeye karar verdiler. Gece yarısı Nikitaras'ın adamları sonu belirsiz fakat kesin bir adım attılar. Misafirlerin içinde uyumakta oldukları ev kuşatıldı ve hepsi tutuklandı. Subaylar Rumeli'de Kolakitia'daki Elas karargahına gönderildiler. Beraberlerindeki adamlar ise serbest bırakıldılar. Sarafis, içinde bulunduğu yakışıksız duruma rağmen Eam Elas kontrolündeki bölgeleri dikkatle gözlemleyerek elleri bağlı güneye doğru seyahat ederken Aris de Atina'dan dönüş yolunda aksi yönden Kolakitia'ya yaklaşıyordu. Sarafis'in tutuklandığı haberi Teselya'dan monarşist bir subay olan Vlakos tarafından sözlü bir rapor biçiminde Myers'e ulaştırıldı. İngiliz misyonunun başı 21 Şubat 1943'te Suez'den çok gizli bir emir almıştı. 12 ada üzerine gerçekleştirilecek bir şaşırtma saldırısının ardından müttefiklerin Sicilya'ya çıkartma yapması kararlaştırılmıştı. İlk aşama olan şaşırtma saldırısı Yunan anakarasının tamamen işgal edilmesine neden olabilirdi. Harekat Haziran ayı için planlanmıştı ve misyon Andartelerin şu amaçlara göre hazırlanıp donatılmalarını istiyordu. 1. Yunan anakarasının işgali halinde düşmanın iletişim hatlarının tahrip edilmesi ve işgal planlarına karşı direnilmesi. 2. Mihver birliklerinin Yunanistan'dan genel bir çekilme harekatına girişmeleri ya da hızlarının kesilmesi halinde düşmana saldırılması, düşman birliklerinin rahatsız edilmesi ve izlenmesi. 3. Yukarıdakilerin hiçbiri gerçekleşmezse daha sonraki bir tarih için hazırlanılması ve uygun bir anda genel, örgütlü ve eş güdümlü bir ayaklanma hareketine girişilmesi. Myers, Op, Cid, sayfa 122. Gerçekte ise Churchill tüm çabalarına rağmen müttefiklerine Yunanistan'a çıkarma yapılması planını kabul ettirmekte başarısızlığa uğramıştı. Anılarında yazdığına göre, bu sırada Yunan işkencesi dediği şeye doğrudan bir çözüm bulabilmek amacıyla Türkiye'ye ittifaka katılmak için zorlamanın çifte yarar sağlayacağını düşünüyordu. Bu durumda kısa vadeli sorun tamamen askeriydi. Almanları Churchill'in reddedilen planın gerçekleştirileceği konusunda inandırmak suretiyle bir şaşırtma yapmak. Oyunun en dehşet verici bölümü, mihver güçlerini yanlış yola sevk etmek için oynandı. Soe, İngiliz üniforması giydirilmiş ve Yunan anakarasının istila edileceğini bildiren dokümanlar taşıyan bir cesedi, İspanya sahillerinin 500 metre açığına indirdi. Ertesi gün ceset, Alizante yakınlarındaki bir plaja sürüklendi. Myers, ulusal çetelerin yeni emirlerin yerine getirilmesinde yardımcı olmalarını istiyorsa elini çabuk tutmak zorundaydı. Kahire, Myers'in büyük projesini kabul etti ve ondan ECHA, Ulusal ve Toplumsal Kurtuluş İçin Hareket adlı diğer bir direniş örgütünün askeri lideri olan Albay Psaros'u desteklemesini istedi. Herkes ECHA'nın cumhuriyetçi bir hareket olduğunu biliyordu. Fakat ona öncelik verilmesinin nedeni Elas'ı rakiplerle kuşatmaktı. Vakit geliyordu. Myers'i doğrudan ilgilendiren konu Sarafis'in tutuklanmasıydı. Bu durum hazırlanan planın bozulması tehlikesine yol açıyordu. Derhal EAM'a ağır bir ultimatum gönderdi. Sarafis serbest bırakılmadıkça havadan yapılan ikmal derhal kesilecektir. Yine Vlaskos'un getirdiği bilgiyi, tehlikenin büyüklüğünü Kahire'ye göstermek için kullandı. Durumun içinden çıkılamaz hale gelmesinden çekinen karargah, Myers'e Elas'la olan tüm bağını tehlikeye sokmamasını söyleyerek sınırları belirledi. Durumu şimdilik örtbas eden Myers ve Chris Woodhouse, Yunan direnişi ve Orta Doğu güçleri arasındaki ilk askeri anlaşmayı hazırladılar. Taslağı cebine koyan Myers, Akelos ırmağını geçerek insanların kendisini coşkuyla karşıladıkları Elas bölgesine girdi. Aris'in karargahına girerken Myers birkaç gün önce aynı bölgeden geçen Sarafis'in yaptığı gibi EAM Elas cephesinde gerçekleştirilen gelişmeleri görmek fırsatına sahip oldu. Direnişin tüm tonları ve eğilimleri diğer bölgelerinkinden çok daha canlı bir biçimde Kolektia'da bir araya gelmişti. Krala bağlı çevrelerde sırlar hiçbir zaman gerektiği gibi gizli tutulamıyordu. Zervas'ın krala bağlılığı haberleri dolambaçlı yollardan yayılıyordu.